Herkese hoş geldin diyorum. Bu bir ön açıklamadan sonra yavaş yavaş konumuza giriş yapabiliriz her zaman olduğu gibi. Şimdi biliyorsunuz bizler konu ne olursa olsun herhangi bir konu üzerinde konuşmaya başladığımızda konunun daha anlaşılır, daha gerçekten anlaşılır bir duruma gelebilmesi için konuyu paylaşırken konuyla ilgili bir takım benzetmeler ya da bir takım örnekler kullanırız. Bu kullandığımız benzetme ve örnekler ne yapıyor? Anlattığımız konuyu daha anlaşılır bir duruma getiriyor sevgili kardeşler. Şimdi bu sadece insan ilişkilerinde geçerli değil. Kutsal kitaba baktığımız zaman da aynı durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Rabbimiz insanlarla konuşurken ya da ruhsal ilkeleri açıklamaya çalışırken, ortaya koymaya çalışırken her zaman benzetmeler kullandı, değil mi? Örnekler verdi ve örnekler ve benzetmeler aracılığıyla, simgeler aracılığıyla konuşmuş olduğu o ruhsal konunun çok daha net, anlaşılır bir hale gelmesini sağlamış oldu. Verdiği örnekler ve benzetmelerle. Neden? Çünkü günümüzde de olduğu gibi o dönemde de ne bileyim doktorundan tutun da yani eğitim görmüş, doktorundan tutun da eğitim görmemiş balıkçısına kadar anlatmış olduğu konu anlaşılır bir hale geldi. Doğru mu? Nasıl? Verdiği örnekler ve benzetmelerle. Değerli kardeşler. O açıdan gerçekten de kutsal kitapta bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Markos 4. bölüme baktığımız zaman 34. ayette diyor ki benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu çok önemli bir ifade. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Aslında bazı konuları tabii ki biliyorlardı. Örneğin Rabbin gelişiyle ilgili, krallığıyla ilgili olaraktan. Hatta yine o 4. bölümün 11. ayetine baktığımız zaman orada şöyle bir ifade kullanıyor. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı ama dışarıda olanlara, kimdir bu dışarıda olanlar? Sırtını Rab'be çeviren, onun ışığını, gerçeklerini reddetmiş olan kişiler, dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır dedi. Bakın demek ki benzetmeler bu kadar önemliydi, örnekler bu kadar önemliydi anlatılan konunun anlaşılır bir hal alabilmesi için. Bugün ben sizi Markos 4. bölüme götürmek istiyorum. Markos 4. bölüme götürmek istiyorum. Orada hatırlayın, geçen hafta neyi paylaştım burada? Yuhanna 2. bölümden paylaştım. Neydi Yuhanna 2. bölümdeki Rabbimizin suyu şaraba çevirdiği mucize, değil mi? Doğru, doğru. Bunu söylerken ne demiştim? Rabbimizin ilk mucizesi, yani kutsal kitapta ilk mucizesi. Bu 4. bölüme baktığımız zaman orada da Rabbimizin ilk benzetmesini görüyoruz. Anlattığı ilk benzetme. Ve sizi 4. bölümde tutmak istiyorum. İlk 9 ayeti sizlere okumak istiyorum. Bugün değişiklik olsun, her zaman yapmıyorum ama arada bir yapıyorum. İsterseniz hani Rabbin sözüne saygıdan dolayı diyorum ya bazen ayağa kalkabiliriz. Rabbin sözünü size okumak istiyorum. Değerli kardeşler. Dördüncü bölümün ilk 9 ayeti. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Bakın, görüyor musunuz? Anlattığı her şey benzetmelerle desteklenen anlatımlardı değerli kardeşler. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi de dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi diyor. Dikenlerden dolayı. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı da 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Ve 9. son ayet şöyle diyor. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. Buyurun oturun. Demek ki kulak var ama işitmiyor. Yani kulak olup da işitmeyebiliyor, göz olup da göremeyebiliyor ya da görmek istemiyor ya da işitmek istemiyor değerli kardeşler. Şimdi burada Rabbimiz çok önemli bir benzetme üzerinde duruyor konuya açıklık getirebilmesi için. Burada 3 önemli nokta var Rabbimizin açıklık getirmeye çalıştığı. Şimdi ben aslında asıl üzerinde durmam gereken nokta toprak konusudur. Çünkü burada 4 ayrı çeşit topraktan söz ediliyor. Bu 4 ayrı çeşit toprak aslında bizim 4 ayrı çeşit yüreğin durumunu açıklıyor. Demek ki Rabbin sözünü işitmek önemlidir ama yüreğin durumu da çok önemli. Yani sözü nasıl aldığın, nasıl onu kavradığın neye bağlı? Yüreğinin tutum ve davranışına bağlı. Doğru mu? Kayalık diyor, yol kenarı sert bir yüzey, üçüncüsü dikenli ve dördüncüsü de iyi toprak diyor. Ben tabii ki bu konuyu hazırlarken çok derin, çok geniş. Bugün zaten bitirmek mümkün değil. Ama ben bu 4 toprak üzerinde çok geniş bir şekilde duracağım. Ama önce burada ondan önce 2 şeyden söz ediliyor. Okuduk. Nedir onlar? Yani toprağın dışında verdiği bir benzetme var. Örnek var. Kullandığı 2 örnek var. Nedir onlar? Toprağın dışında olanlar hangileri burada? Biri tohum, ikincisi de ekinci. Değil mi? Yani tohumu eken ekinci hakkında burada açıklamada bulunuyor. Şimdi ilk açıklamayı yaparken şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Tohum dediğim zaman ne geliyor aklımıza? Tohum dediğimiz zaman gerçekten de günümüze kadar hiç değişmeden ama birçok canların kurtuluşlarını yani yeniden doğuşunu sağlayarak bozulmadan günümüze kadar ulaşmış olan ve elimizde şu an mevcut olan ve tamamlanmış olan bu iki kapak arasında mevcut olan Rabbin diri sözlerini bize açıklıyor sevgili kardeşler. Ve tohuma baktığımız zaman bu bir keten tohumu olabilir. Bu bir susam tohumu olabilir. Bu bir başka bir tohum olabilir. Hani çemen otu diyorlar ya, o da bir tohum, küçücük bir tohum. Pidelerin üzerine ekiliyor değil mi? Birçok çeşit tohumdan söz edebiliriz ama bir tohumu elimize aldığımız zaman, baktığımız zaman o tohuma kupkuru, küçücük, hiçbir anlam yükleyemeyeceğimiz, yüklemekte zorluk çektiğimiz, hatta anlamakta bile zorluk çektiğimiz, neyin tohumu olduğunu bile bilmediğimiz, o küçücük, hiçbir şeye benzetemediğimiz tohum aslında içinde olağanüstü bir gücü barındırıyor. Doğru mu? Doğru mu değil mi? Nereden anlıyoruz? Ancak o tohum toprağa düştüğünde anlıyoruz. Yani toprağa düştüğünde, toprakla bütünleştiğinde onun o olağanüstü gücü ne yapıyor? Muhteşem bir şekilde açığa çıkıyor değerli kardeşler. Ama iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde görevini yapabilmesi için toprakla özdeş olması lazım. Aslında hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Rabbin sözünü işitmek güzel ama o yürek ile özdeş olmadıkça, yani İbraniler mektubunda okuduğumuz gibi imanla birleşmedikçe, bir bütün olmadıkça o gücün açığa çıkması kesinlikle mümkün değil. Bunu ileride toprak konusuna girdiğimde detaylı bir şekilde size açıklayacağım sevgili kardeşler. Bu toprağa düşen tohum açılıyor özdeş olduktan sonra ve harika bir şekilde güzelliği ortaya çıkıyor. Şimdi ben televizyonlarda eğer zamanım varsa, eğer de denk gelirse, alıp da bir programa bakmıyorum bugün ne program var televizyonda diye, ama eğer denk geliyorsa bir hayvanlar alemini çok seviyorum. Çok şey öğrenmişimdir ve vaazlarımda bazen kullanıyorum. Bir de doğayla ilgili programları çok seviyorum. Yine bu tür programlar, yani keyifle izlediğim programların bir tanesinde Amerika'da Kaliforniya'ya özgü, yani oraya özgü, orada yetişen bir çeşit selvi ağacından söz ediliyor değerli kardeşler. Ve bu ağaç tam yetiştiğinde boyu ne kadar biliyor musunuz? Tam 85 metre. Tam yetiştiği zaman. Boyu 85 metre. Şimdi böyle bir ağacı düşün. 85 metrelik bir ağacın ağırlığını düşünebilir misiniz ne kadar? Uzmanlar diyor ki yaklaşık 6 ton. Dikkat edin. 6000 kilo. Yani küçücük bir tohumdan oluşan, ortaya çıkan sonuç bu. 85 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığında bir ağaç. Ve bu ağaç çok enteresandır. Kökleri çok kalın. Ve bu ağaç öyle güçlü ki kökleri bazen hiç beklenmedik yerlerden fışkırıyor. Örneğin eğer binaların temellerine yakın bir yerden çıkıyorsa eğer bu ağacın kökleri o binanın temellerine zarar verebiliyor. Ve duvarlarda çatlaklar oluşturabiliyor. Ya da yollara yakınsa otobanlar olabilir ya da başka yollar olabilir ve o yollara da inanılmaz bir şekilde o yollarda da inanılmaz bir şekilde çatlaklar, hasarlar vererek çatlaklar oluşmasına neden oluyor değerli kardeşler. Şimdi baktım, inceledim. Bu ağacın Amerika'ya özgü, Kaliforniya'ya özgü olan bu selvi ağacın, bir çeşit selvi ağacının tohumu kaç gram biliyor musunuz? Yaklaşık ceviz büyüklüğünde. Aşağı yukarı. 9 gram. 8 gram, 9 gram civarında değerli kardeşler. Şimdi bu 9 gramlık tohuma bakıyorsun, olağanüstü bir gücü içinde barındırıyor. Ama ben baktığım zaman kupkuru. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama o toprağa düştüğü zaman o olağanüstü 85 metrelik 6 ton civarındaki ağaç ortaya çıkmış oluyor değerli kardeşler. Onun için kesinlikle ve kesinlikle o tohum toprakla özdeş olması, bütünleşmesi gerekiyor değerli kardeşler. Eğer içine girmezse, tam anlamıyla içine sindirilmezse, yani bütünleşmezse o gücün açığa çıkması kesinlikle imkansız hale geliyor. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman bu tohumdan, anlatmaya çalıştığım bu selva ağacının tohumundan da birçok tohumlardan da çok daha güçlü olan bir şey var. Elimizde var olan, bugüne kadar hiç değişmeden elimize ulaşan ama birçok canları değiştirebilen, ben de dahil, sizler de dahil, burada olmamızı sağlayan bu Allah'ın diri sözü değerli kardeşler. Bu söz yüreklere düştüğünde de kişiyi harekete geçiriyor bir anda ve olağanüstü bir şekilde değiştirerek ne yapıyor? Yeniden doğmasını sağlıyor. Bakın değerli kardeşler, bana söyleyebilir misiniz bundan daha büyük bir mucize? Hani bizler bazen, sakın kimse üzerine bir şey alınmasın, hani bizler bazen şifalar arkasından koşuyoruz değil mi? Rab isterse şifa veriyor zaten. Dua ediyoruz, veriyor. Vermese de Rab'den kabul ediyoruz. Doğru mu? Ama demiyoruz bazılarının dediği gibi, sende günah var, onun için sen şifa bulmuyorsun. Kutsal kitabın öğretisine tamamen ters bir şey bu. Böyle bir açıklama kutsal kitabın hiçbir yerinde yok. Rab isterse evet şifa verebilir. Ama o isterse. Pavlos ne diyor? Ki uzmanlar onun gözde problemi olduğunu söylüyorlardı. Üç kez Tanrı'ma dua ettim. Ve Tanrım bana şunu söyledi diyor. İnayetim sana yeter. Gnade. Tanrı'nın inayeti, Rab diyor ki ona, inayetim sana yeter. Pavlos da diyor ki, Dimas'ı yatağında hasta bıraktım. Her zaman şifayla sonuçlanmıyor. Ama şifa bulan hastalar da var. Hamdolsun Rabbimizin yardımı ve desteğiyle. Ben bunu da bütün yürekten kabul ediyorum değerli kardeşler. Ama bakıyoruz ki o kupkuru tohum, bırakın bir tarafa, ama Tanrı'nın sözü olağanüstü kişi. Ben onun için diyorum ki bu insanı yeniden doğmasını sağlayan bu Allah'ın sözü, var mı başka bir şey insanın yeniden doğuşunu sağlayan İbrahim? Ya daha bir başka bir mucize olabilir mi? Ya bir insanın, Recep'in yeniden doğmasını sağlıyor. Benim gibi adamın yeniden doğmasını sağlıyor. Ne? Allah'ın değişmeyen ama değiştiren sözü. Bundan daha büyük bir mucize yok. İnsanın yeniden doğmasının ötesinde başka bir büyük mucize ben göremiyorum değerli kardeşler. Gerçekten de bu müthiş bir şey. Onun için bu söz, etkin olan, diri olan bu söz, bazen de o kırılmış, ezilmiş yüreklere ne yapıyor? Şifa veriyor. Doğru mu? Bana pazartesiden buraya bana verdiği o şifa gibi. Acılarıma dokunduğu gibi değerli kardeşler. Emin olun, sadece Rabbin sözünü okudum. Sadece Rabbin sözünü okudum. Rab sözüyle beni teselli etti. Tek teselli kaynağımız Rabbin sözüne sımsıkı sarılmaktır. Ama yine de güzel bir şekilde tekrarlayalım. İşitmek yeterli değil. Tam anlamıyla onu hayata sokmamız gerekiyor. Yani yürekle bütünleşmesi, imanla bir bütün olması gerekiyor değerli kardeşler. Evet, şifa veriyor ama öbür taraftan da ruhsal çöküntü içerisinde olan kişileri de, o hareketsiz olan kişilere de yepyenik bir tazelik veriyor ve onu ne yapıyor tazelik vererekten? Ayağa kalkmasını sağlıyor yeniden değerli kardeşler. Ve bakıyoruz, yeniden doğmalarını sağladığı kişileri Recep gibi, Özlem gibi, diyelim Hava gibi, İbrahim gibi, Aytaç gibi olağanüstü bir şekilde kullanıyor. Ben yine o aynı örneği vereceğim. İmanlı bile değildi ama Rabbin sözü ve ruhu onda çalışıyordu. Daha iman etmeden o sözün, o ruhun etkisini öyle bir şekilde görüyorduk ki pat, o başındaki şefe Rabbin sözünü anlatmakla adamı buraya gelmesini sağladı. Ve Rab o kadar güzel yaptı ki ona uyan bir vaazla o kişiye konuştu. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli kardeşler, kimse üzerine bir şey alınmasın. Rab eşeğe bile konuştu. Eşeği bile konuşturdu. Doğru mu? Rab bizi niye kullanmasın? Harika bir şekilde kullanıyor değerli kardeşler. Pavlos bunun en güzel örneğidir. İmanları cezaevine atan, onlara işkence uygulayan bir numaralı Mesih karşıtı. Mesih düşmanı. Şam yolunda ilerlerken İsa ile karşılaştı. Saul, Saul, bana neden eziyet ediyorsun? Söz girdi mi yüreğine konuştu? Konuştuğu söz yüreğe girdi. Ne oldu? Söz onu öyle bir silkeledi ki yere düşürdü. Ve Rab onu biri aracılığıyla gözlerinin açılmasını tekrar sağladı. Ve olağanüstü bir şekilde. Bakın kutsal kitapta birçok mektuplar onun mektupları. Petrus'un dışında değil mi? Onun mektupları. Rab onu olağanüstü bir şekilde, etkin bir şekilde kullandı değerli kardeşler. Rab kupkuru, hiçbir şeye benzemeyen baktığında bir kitap parçası. Doğru mu? Ama içinde hayat var. Bu söz yüreğe konuştuğu zaman, bu sözü yüreğe sindirdiğiniz zaman, onu bütünleşmesine izin verdiğiniz zaman, onun gücü senin hayatında olağanüstü bir şekilde ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Onun için bizim de bir selvi ağacı gibi ayakta dimdik bir şekilde durmamızı sağlayan, sağlıklı bir şekilde onda ilerlememize öncülük eden değerli kardeşler, evet, değişmeyen ama değiştiren Tanrı'nın diri sözleridir. Onun için geçtiğimiz hafta hatırlayın, Rabbimizin Kana köyünde gerçekleştirdiği o mucize hakkında konuşmuştum, değil mi? Ve orada şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki su kutsal sözde, Efesler mektubu 5. bölüme baktığımız zaman kutsal sözde suyun Tanrı'nın sözü olduğunu açıklıyor dedim. Küplerle dolu olan su karşı tarafa ne olarak gitmişti demiştim? Şarap olarak. Yani değişmiş olarak gitti. Şarap neyin simgesiydi? Sevincin simgesiydi. Demek ki o zaman şöyle bir şekilde tamamladım sözümü. Karşı tarafa değişmiş olarak ulaşan su, yani Tanrı'nın sözü, sevinç getirdi. O zaman diyebilir miyiz? Sevincin kaynağı nerede? Orada burada değil. Sevincin kaynağı, isterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. 37 yıllık bir deneyim içerisinde olan bir kişi olaraktan söylüyorum. Sevincin kaynağı Rabbin diri sözünde değerli kardeşler. Onun için değişimi sağlayan Tanrı'nın sözü. Onun için Yeremia bize o kadar güzel bir ifade kullanıyor. Geçen hafta kullandım ama uyduğu için bu ayeti tekrar size okumak istiyorum. Yeremia 15. bölüm 16. ayet. Lütfen açın. Yeremia 15 ayet 16. Yeremia 15 ayet 16. Ne diyor Özlem?
Sözlerini bulur bulmaz yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu.
Bakın, çok güzel. Sevinç oldu değil mi orada? Bak, sizden özür diliyorum. Orada yuttu diyor ya, yanlış bir tercümedir. Yedi sözüdür. Almanca'da ne diyor sevgili İbrahim? Bak, gegessen. Bakın, bence yutmak farklı bir şey. Yutmak, sindirmeden ağzına atmaktır. Attığında ağzına hiçbir şey hissetmezsin. Ben yeri geldiğinde her zaman söylerim burada. Sultaniye çekirdeksiz üzüm İzmir'e özgü, Ege'ye özgü bir şey. Çok severim. Ağustos ayında ayıklardım onları. Buzluğa koyardım. Böyle tam buz olmasını beklemezdim. Birazcık böyle donardı. Daha sonra otururdum balkonda o Ağustos sıcağında. Ağzıma tek tek atıp suyla yutmazdım. Isırırdım kat. Patlardı. Onun o mükemmel lezzeti ağzımın içini doldururdu. Ne zaman? Çiğnediğimde. Yediğimde. Yemek sindirmek demektir. Yemek sindirim nerede başlıyor? Uzmanlar söylüyor. Ağızda başlıyor, dişlerde başlıyor. Onun için değerli kardeşler, kiloda probleminiz varsa yavaş yiyin. Sindirerek yiyin. İyice çiğneyin, ondan sonra yutun. Çünkü acıkıyoruz, hızlı yiyoruz ve keyif almadan sadece karnımızı şişiriyoruz, o kadar. Onun için değerli kardeşler, burada yedim sözü çok önemli. Yedim. Demek ki yenen söz, sindirilen sözün getirdiği sonuç ne? Sevinç. Ama yenmese bu sevinç oluşmuyor. Demek ki değişim Tanrı'nın sözünde. Yani değişim sonucu ne çıkıyor? Tazelenme ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor? Yenilenme ortaya çıkıyor. Peki tazelenmenin ve yenilenmenin getirdiği sonuç ne? Tazelendiğinde, yenilendiğinde ne oluyor? Nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Yenilendiği zaman ne oluyor Özlem? Yenilendiği zaman ne oluyor İbo? Sevinç oluşuyor mu, oluşmuyor mu yürekte? Yenilendiğimiz zaman değil mi? Tazelendiğimiz zaman sevinç yürekte oluşmaya başlıyor. Bu kadar basit. Bu neyle oluyor? Tanrı'nın sözü aracılığıyla oluyor. Bakın, Hezekiel peygamber de çağrıldığında, Tanrı tarafından çağrıldığında, bakın 2. bölüm 8. ayete, orada Tanrı ona, bakın ne diyor değerli kardeşler? Hezekiel'i çağırdığında Tanrı, ey insanoğlu diyor. Sana söyleyeceğimi dinle. Neyi dinle? Sana söyleyeceğim sözleri dinle. Bakın dinlemek, ne demiştim? Farklı bir şey. İşitmek farklı bir şey. Doğru mu? İşitmek duymakla bağlantılı. Ama dinlemek, işittiğini özümlemek, sindirmek anlamında. Hayata koymak anlamında. Onun için diyor ki nokta nokta nokta, asi olma ve bu son kısmı çok güzel, ağzını aç, sana söyleyeceğimi ye. Çiğne. Yani geviş getir. Onun tadına var. Ve bunu Hezekiel yapıyor mu? Evet yapıyor. Yaptığında ne oluyor? Sonuca bakalım mı? Üçüncü bölümü atlayın. Üçüncü bölümü atladığımız zaman sonuca bakın. Üçüncü ayet ne diyor? Orada tomardan söz ediyor. Tomar nedir? Allah'ın sözünün yazıldığı, hani böyle bükülerek bir rula halinde olan bir tomar. Allah'ın sözlerinin orada, hatta İsa'nın da tomarı açtığını tapınakta okuduğunu kutsal kitaptan görüyoruz. Yani Allah'ın sözü, tomar Allah'ın sözü. Ne diyor abicim? Üçüncü bölümün üçüncü ayetinde.
Bana ey insanoğlu, sana verdiğim tomarı ye, middeni onunla doldur dedi.
Ya.
Bunun üzerine tomarı yedim, bal gibi tatlı geldi bana.
Amin. Amin. Lezzet nerede? Rabbin sözünü sindirmekte. Sevinç nerede? Rabbin sözüyle bütünleşmekte. Eğer o tadı almak istiyorsak Rabbin sözünle iç içe bir hayat olması lazım. O zaman diyebilir miyiz? Şu sözleri bizler söyleyebilir miyiz gönül rahatlığıyla 119. mezmurun 103. ayetini? Hepimiz bunu söyleyenler olabilmemiz lazım. Söyleyebilenler olmamız gerekiyor değerli kardeşler. 119 ayet 103. Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma diyor. Ne tatlı geliyor söylediğin sözler damağıma. Baldan tatlı geliyor ağzıma diyor. Baldan tatlı geliyor ağzıma. Diyebilir miyiz bunu? Rabbin sözü her zaman tatlı değil, ha, onu da söyleyeyim. Neden? Bazen tatlı değil. Bazen çünkü Rabbin sözü eleştirme özelliği var ya. Rabbin sözü bazen acıtıyor. Doğru mu bu? Bazen eleştiriyor. Yanlış yaptığımızı gösteriyor. Bakın vahiy 10. bölüme bakarsanız buna benzer bir şey görebilirsiniz. 9. ayete bakın. Vahiy 10. bölümün 9. ayetine bakın. Orada ilginç bir ifade kullanıyor. Benim bu son söylediğim cümleyi onaylar nitelikte sevgili kardeşler. 10. bölümün 9. ayeti ne diyor bakın. Lütfen bir kardeş okuyabilir mi?
Küçük tomarı bana vermesini istedim.
Evet.
Al bunu ye dedi.
Evet.
Midende bir acılık yapacak.
Ha.
Ama ağzına bal gibi tatlı gelecek.
Bak. Bak. Sonuç harika. Sonuç. Sonuç harika. Rabbin sözü Recep'i eleştirebilir. Günah içerisinde olduğunu söyleyebilir. Yanlış yaptığını söyleyebilir. Ama o acı neye dönüşüyor sonuç olarak? Sevince dönüşüyor. Tatlılığa dönüşüyor değerli kardeşler. İşte onun için diyorum. Yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Sımsıkı. Onunla özdeş olun. Rabbin sözüyle özdeş olun değerli kardeşler. Onun için her zaman söylüyorum. Burada yine söylemek istiyorum değerli kardeşler. Duygularla, hislerle sonucu ortaya çıkan, ondan bundan etkilenerek gelen coşku, heyecan tıpkı sütün kabarması gibi. Sizlerle konuşurken hatırlarsanız geçen hafta aşağıda bu ifadeyi kullandım, doğru mu? Süt ısıtıldığı zaman kabarıyor değil mi? Kabarıyor. Duygu gibi kabarıyor. Kabarıyor. Aa böyle tamam değerli kardeşler bakın. İlahi söylemek güzel. Bazen böyle duygularımız kabarıyor, gözlerimiz doluyor. Haleluya hamdolsun eller kalkıyor. Hopluyor zıplıyoruz. Toplantı sonrası pıst, birden sönüyor her şey oldu bitti. Ama Rabbin sözünden gelen sevinç kalıcı. Üflediğin zaman köpüğün süt ta aşağıda. Duygular yukarıda. Ama süt aşağıda. Doğru mu Aytaç? Duygular yukarıda ama süt aşağıda. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. O zaman bu söz her zaman kullandığımız gibi 2. Timoteos 3. bölümde sık sık kullandığım ayeti uyduğu için yine burada okumak istiyorum sizlere. 16. ayet diyor ki kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Yani Tanrı'dan kaynaklanmıştır. 2. Timoteos 3. bölüm 16. ayet. Bakın ne diyor? Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Rabbin sözü işte böyle değerli kardeşler. Yediğimizde acı gelebilir, midemize oturabilir zaman zaman. Ama sonuç, izin verirsen eğer, sonuç harika. Sonuç harika. Bakın Petrus da bize şöyle diyor birinci mektupta. Yanılmıyorsam ayeti yazmadım ama birinci bölüm de olacak. 23. ayet olabilir belki. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bakın diri diyor. Ama yok olup giden bir söz değil. Bak diri ve kalıcı. Eğer Rabbin sözü diriyse, kalıcıysa ondan gelecek olan sevinç de kalıcı demektir. Değerli kardeşler bunun başka bir açıklama tarzı yok. Emin olun içim kükrüyor bunu söylerken. Yürekten söylüyorum içim kükrüyor değerli kardeşler. Rabbin sözü gerçekten bize yepyeni bir yaşam verendir hamdolsun. Eğitendir hamdolsun. Öğretendir hamdolsun. Yola getirendir hamdolsun. Yeri geldiğinde de yüreğin derinliklerine inen, o hani ulaşılmayan alanlara girip oraya çeki düzen veren, eğer izin verirsen bıçak gibi kesip atan bir söz. Onun için hani hatırlayın geçen hafta kullanmıştım. O özelliği Rabbin sözünün özelliğini okurken İbraniler 4. bölümde 12. ayet. Bulan okuyabilir mi lütfen? Dördüncü bölüm.
Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir.
Evet.
İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler.
Evet.
Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.
Bakın değerli kardeşler, çok basit. Belki hiç durmadım ama bu sefer hani sözden açtık ya, tohum hakkında anlatıyoruz. Onun için bunun üzerine birazcık durmak istiyorum. Çok kısa da olsa birazcık duruş vermek istiyorum. Bir duruş göstermek istiyorum size. Tanrı'nın sözü diridir diyor. Şimdi diri nedir? Canlıdır. Doğru mu? Hayat var demektir. Şimdi hayat olan bir şey, canlı olan bir şey ancak etkindir. Doğru mu? Demek ki Tanrı'nın sözü böyle bir özelliği var. Diri, canlı, canlı olmuş olduğu için etkin bir şekilde insan yüreğinde olağanüstü gücünü sergileyebiliyor. Şimdi Grekçesine baktığımız zaman, etkin olan sözün Grekçesine baktığımız zaman sinergeo diye bir söz, sinergeos diye bir söz kullanılıyor. Yani biz enerji diyoruz. Burada etkin derken aslında şu sözü diyor, yani enerji doludur. Yani her an hareket halindedir. Canlı, etkin, enerjik, enerji dolu anlamında. Bir takım hani derler ya, kutsal kitap İsrail tarihini anlatıyor. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman sadece kutsal kitabı bir tarihsel kitap olaraktan söyleyemeyiz. Tarihsel kitap olduğunu diyebiliriz İsrail tarihini anlattığı için. Ama bundan çok daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal kitap bunun çok daha ötesinde. Bu da şu gerçeğin altını önemli önümüze koyar değerli kardeşler. Sonsuza kadar geçerli olan sözün bugüne kadar yaptıkları kesinlikle ve kesinlikle boşa çıkmayacaktır. Rab bugüne kadar ne yaptıysa bu boşa çıkmayacak. Hani diyor ya, size söylediğim söz boş olarak geri dönmeyecek diyor. Doğru mu? Söyleyebiliriz. Boş olarak geri dönmeyecek. Bir arka camı açabilecek misin sevgili İbrahim'ciğim? Boş olarak geri dönmeyecek değerli kardeşler. Onun için bu söz aynı şekilde bir başka özelliği, iki ağızlı her kılıçtan keskindir diyor. Yani nedir? Keskin olan bir şey kestikçe derinlere gidiyor değil mi? Bakın, kestikçe derinlere gidiyor. İzin verdikçe derinlere gidiyor. Ve izin verdiğinde, eğer izin verdiğinde, bakın zorla yapmıyor Rab sözü aracılığıyla da olsa, izin verdiğinde hoş olmayan ne varsa hayatımızda ya da yüreğimizde, çünkü Rab yürekle ilgileniyor. Çünkü yeni doğum yürekte gerçekleşen bir şey. Onun için hoş olmayan düşünce ve alışkıları ne yapıyor izin verdiğinde? Kesip atıyor. Acı vermiş de olsa. Ve kutsal kitap okulundayken hocamızın biri, ki bunu bir başka kardeş de söylüyor aynı şekilde ama o da bunu söylemişti. Diyordu ki genç vaizler olaraktan orada otururken, o şöyle bir ifade kullandı. Tanrı'nın sözünü vaaz etmeye başladığınız zaman sözün, vaaz ettiğiniz sözün gerçekten de diri ve gerçekten de çok etkin olduğunu bilin diyor. Ama öbür taraftan da şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Söylediğiniz söz eğer bir kılıçsa bu kılıcın iki yüzü de keskin. Ve şöyle dedi, sen Rabbin sözünü paylaşırken bunun bir yüzü cemaati keserken, cemaatin yüreğine iş görürken, yüreğinde iş görürken bir yüzü de vaaz eden sizlerde iş görüyor. Yani seni de kesiyor. Onun için burada özellikle söylüyorum, birkaç defa söyledim. Ben hayatımın hiçbir döneminde, yürekten söylüyorum, bana, yanılmıyorsam geçenlerde yine seninle konuştuk, bana konuşmayan bir vaazı ben burada hiçbir zaman paylaşmadım. İbrahim de bazen diyor ki ya hazırlıyorum, yarım kalıyor, bırakıyorum köşeye diyor. Bambaşka bir konu alıyor, işliyor. Bu çok önemli değerli kardeşler. Demek ki Rabbin sözü evet cemaata konuşuyor, cemaati kesiyor, cemaati yontuyor. Ama vaaz eden kişiyi de kesiyor, yontuyor. Onun için bazen ne hissediyorum biliyor musun? Bu vaaz sanki bazı vaazlar sadece benim içindi. Sadece benim içindi. Beni öyle yonttu ki, beni öyle kesti ki gözyaşlarımla Rabbin önünde diz çöküp gerçekten de Rabbimin önünde özür diledim. Sadece sözde değil, hayatımda da değişiklik ortaya çıkışıyla da bu ispatlanmış, kanıtlanmış oldu değerli kardeşler. Bunu eğer bunu tatmak, görmek istiyorsanız üzerinde bir kısa müddet düşünün değerli kardeşler. Çünkü Rabbin sözü kayaları parçalayan, kutsal kitapta diyor ki, kayaları parçalayan balyoz gibidir. Balyoz nedir biliyorsunuz değil mi? Hema var, çekiç, 2 kiloluk. Balyoz var, 10 kilo, 15 kilo değil mi? Vurdu mu koca kayaları parçalıyor. Değil mi? Balyoz gibidir. Tanrı'nın sözü böyle bir etkin bir şekilde bizi değiştirmeye devam ediyor değerli kardeşler. Ama bakın hayatınıza, aradaki farkı görmeniz açısından. Rabbin sözünü okuduğunuz dönemlere bakın. Yani Rabbin sözüne yakın olduğunuz dönemlere. Rabbin sözüyle iç içe olduğunuz dönemlere bakın. Bir de hani bazı nedenlerden dolayı Rabbin sözünden uzak olduğunuz, Rabbin sözüne bakamadığınız, Rabbin sözüne yakın olmadığınız o dönemlere bir bakın, gözden geçirin. Birkaç saniye. Kim diyebilir ki hiçbir fark yok? Okuyor olmakla okuyor olmamanın arasında fark var mı? Var değil mi? Değerli kardeşler. Kesinlikle aradaki farkı mutlaka görüyorsun. Bakın her zaman burada söylüyorum. Neden? Çünkü değerli kardeşler, sözü okuduğumuz zaman bu söz beni Rabbime yakın tutuyor. Bu kesin. Ama sözden uzak olduğum zaman, okumadığım zaman ben Rab'den uzaklaşıyorum. Rab bir yere gittiği yok. Ben uzaklaşıyorum Rab'den. Bakın, bunu başka bir şekilde söyleyeyim. İki şey var. Ya Rabbin sözü sizi günahtan uzak tutuyor, ya da günah sizi Rabbin sözünden uzak tutuyor. Amin diyebilir miyiz? Ha? Bugün insanları İsa'yı reddetmeleri, kabul etmemeleri nereden kaynaklanıyor? Aytaç, insanın günahlı hayatı değil mi? Bu kadar basit. O zaman bu söz eğer okunuyorsa beni günahtan uzak tutuyor. Ama okunmayıp bir tarafa konuyorsa, mışçasına ele alınıp bakılıyorsa o zaman hayatımdaki günah bu sözden beni, bu gerçeklerden beni ne yapıyor? Uzak tutuyor sevgili kardeşler. Bunun altını önemli bir şekilde çizmek istiyorum. Ve bu sözün bir özelliği daha var. Bakın diyor ki yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ya niye aklımızdaki düşünceleri demiyor? Hep yürek diyor. Yürekle ilgili bir şey. Bugün İbrahim de burada yönlendirme yaparken son haftalarda hep yürekten söz ettik. Geçen hafta da yürekten söz ettik değil mi? Bakın burada da yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar değerli kardeşler. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Gerçekten senin yaptığın işler insanların gözünde kötü görünüyor olabilir. Ellerinin işi insanlar önünde kötü görünüyor olabilir. Ama Rab o işleri düzeltmeye çalışmıyor. Rab o yaptığın kötü işlerle ilgilenmiyor. Neyle? Ellerinin işleriyle değil. Neyle ilgileniyor? Yürekle ilgileniyor. Yürekle. Çünkü yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diyor. Neyle? Sözü aracılığıyla. Rabbimiz ancak ve ancak yüreğimizi olması gereken noktaya getirebilmesinin ön koşulu değerli kardeşler yürekle ilgilenmiş olması. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için okuyalım o ayeti değerli kardeşler. Matta'da kötü düşünceler diyor. Matta 15'te yanılmıyorsam. Matta 15 ayet 19. 19. Matta 15 ayet 19. Bulan hemen okusun.
Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.
Bakın, yürekten, kafadan değil. Merkez yürek. Yeni doğumun gerçekleştiği yer. Demek ki insanın elinin bacağının kesilmesi adamı kurtarmıyor. Kurtaran nedir? Kurtaran nedir? Yüreğinin değişmesidir. Yüreğinin değişmesi. Rab yüreğin değişmesini sağlıyor sözü aracılığıyla değerli kardeşler. Burada okuduğumuz liste çok kirli bir liste. Değil mi? Fuhuş, kıskançlık. Baktığım zaman hangisi güzel? Hiçbiri, ama onların hepsi yüreğimizde. Hepsi yüreğimizde. Bunu kimse inkar edemez değerli kardeşler. Onun için bakın yine Yeremia bunu çok güzel söylüyor bize. Yeremia peygamber 17. bölümde 9. ayette yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır. Ve diyor ki çok çürüktür. Çok çürük. Yani çürük ne demek biliyor musun? Çürük olan bir şey ağzımızda dişte bir çürük olduğu zaman ne oluyor? Ayşe, leş gibi kokuyor. Bakın yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır. Ve diyor ki çok çürüktür. Yani leş gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor değerli kardeşler. Ve diyor ki onu kim anlayabilir? Kim anlayabilir? Hiç kimse. Ama bir tek kişi anlayabilir. Ait olduğumuz Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih bizim yüreğimizin ne durumda olduğunu net bir şekilde anlayabilir değerli kardeşler. Onun için sözüyle yüreğimizin derinliklerine iniyor, tüm alanları ele alıyor, gereğini yaparak çözüm getiriyor hamdolsun. Sözü aracılığıyla. Eğer sonuç buysa o zaman şu soruyu sormakta yanlış olmaz. Ha Hatice, soralım bu soruyu. Benim söz ile aram nasıl? Söz ile aram nasıl derken mışçasına demiyorum, her zaman burada söylüyorum. Hangimiz nitelikli bir zaman ayırıyoruz Rabbin sözüne ve onu okuyoruz değerli kardeşler. Bakın o kadar önemli ki okuduğumuz söz yüreğe gidiyor. O zaman her şey yürekte oluşuyorsa, Rab yürekle ilgileniyorsa değerli kardeşler, o zaman şunu diyebiliriz. Korumamız gereken nokta ne biliyor musunuz? Yüreğimiz. Hikmetli Süleyman bakın ne diyor. 4. bölüm 23. ayette. Süleyman'ın meseleleri 4:23. Her şeyden önce yüreğini koru diyor. Bakın. Her şeyden önce yüreğini koru. Şimdi ben diyorum ki ya neden bunu yapmak zorundayım? Hikmetli Süleyman 26. ayette şöyle yanıt veriyor. Atlıyoruz birazcık. O zaman diyor bütün işlerin sağlam olur. Bakın çok ilginç. O zaman bütün işlerin sağlam bir zemine oturmuş olur. Eğer Rabbin sözüne yakın bir hayatın varsa değerli kardeşler. Bakın yaşama sokulan sözün getirdiği sonuç bu. Yaşama sokulmuyorsa İbrahim'in de ifade ettiği gibi. Burada eğer eyleme koyulmayan bir söz varsa bir tılsım özelliği yok. Kendi başına bir şey yapmıyor Rabbin sözü. Rabbin sözü yenmeli, hayata sokulmalı. Sokuldukça işler durumda oldukça bizi değiştirme yönünde bir hareket başlatıyor bizim hayatımızda. Değerli kardeşler. Bakın eğer böyleyse benim hayatım, benim yüreğim Rabbin sözüne yakınsa, yani söze yakınsın, Rabbe yakınsın. Yakınsa eğer Kutsal Kitap bu kişiyi nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Harika bir şekilde anlatıyor. O kadar hoşuma gidiyor. Birinci mezmur. Çok iyi bilinen bir mezmur. Böylesi diyor. Kim? Kim? Rabbin sözüne bağlı olan, Rabbin sözüne yakın olan kişi. Böylesi, bakın, akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Ve sonunda diyor ki, yaprağı hiç solmaz. Ne demek bu? Daima yeşil. Yani verimli. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bakın burada çok güzel bir ifade var değerli kardeşler. Bu kişi ne diyor? Akarsu. Yani su diyor. Su. Suya yakın. Su neydi? Allah'ın sözü değil mi? Demek ki şöyle diyebiliriz. Pratik olaraktan. Böylesi Rabbin sözüne yakın olan kişiye benzer. Onun hayatı daima verimlidir. yaprağı hiç solmaz. Yani daima yeşil kalır. Verimli ürün, bol sevgili kardeşler. Ama uzaksa zayıf düşüyoruz değil mi? Zayıf düşüyoruz Rabbin sözünden uzaklaştıkça. Ondan sonra ne oluyor? Zayıflık sarsıntıları beraberinde getiriyor ve bizi kafa üstü çakılmamıza neden oluyor değerli kardeşler. Onun için Rabbin sözü Pavlos aracılığıyla çok net söylüyor. Filipliler 2.15 yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Amin. Yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Ondan sonra diyor ki Hikmetli Süleyman 4. bölümün 21. ayetinde aklından çıkmasın bunlar. Neler? Rabbin sözleri. Onları yüreğinde sakla. Bakın demiyor aklında tut. Akıl da tutması yarar getirmiyor. Ne dedik biz burada? Bugün duyduk. Akıldan yüreğe inmesi lazım. Yani yürekle bütünleştiği gibi toprak da tohumla bütünleştiği gibi yürek de Allah'ın sözüyle bir bütün olması lazım değerli kardeşler. Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar diyor hamdolsun. Ve bu nedenden dolayı da Rabbimiz söylediği sözler için ne diyor? Yuhanna 6. bölümde. Yuhanna 6.63'te. Bakın biraz hızlandım belki. Noktalayacağım. Noktaya kadar geldikten sonra. Birden kesip atmak istemiyorum değerli kardeşler. Dördüncü bölüm, altıncı bölüm 63. ayet. Doğru, buyur.
Yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz.
Evet.
Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.
Amin. Son söz, son sözün altını çizin. Size söylediğim, yani nasıl söylüyor? Kutsal kitap aracılığıyla. Kutsal ruh size hatırlatacak diyor içimizdeki kutsal ruh. Değil mi? İzin verdikçe. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın değerli kardeşler. Yeniden doğuşumuzu sağlayan kutsal ruh ve Tanrı'nın sözü. Bir bütün işleyişi sonucu yeniden doğmamızı sağlıyor. Ama doğduktan sonraki hayatı devam ettiren nedir? Yine kutsal ruh ve Tanrı'nın sözü. Ben kutsal ruhun yönetimi altındaysam, Tanrı'nın sözüne yakınsam gelişiyorum, büyüyorum ve kök salıyorum derinlere. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum değerli kardeşler. Onun için size söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Eğer yıldızlar gibi gökyüzüne baktığın zaman geceliğin, geçen gün yürürken hanımla beraber pırıl pırıl parlıyordu. O kadar güzel parlıyordu. Geceliğin çıkarttım onu yürüyüşe ve koluma girdiği için benim gözlerim sanki çok daha iyi görüyor ama hep koluma girer benim. Ben ona öncülük etmeye çalışıyorum. Zaman zaman bırakır, zaman zaman girer. Ve gökyüzüne baktığına bak dedi ki bana ya nereye bakıyorsun? Bana dedi ki nereye bakıyorsun? Dedim gökyüzüne bakıyorum baksana. Yıldızlar pırıl pırıl. Bakın karanlıkta pırıl pırıl parlıyorlar. Karanlıkta karanlık yüreklerde pırıl pırıl parlamanın ön koşulu Rabbin sözüne yakın durmaktır. Bu yeryüzünde yıldız gibi parlak olmak istiyorsan, parlak bir şekilde varlığını sürdürmek istiyorsan değerli kardeşler, Rabbin sözüne yakın yürümen gerekiyor. Işık üretiyor muyuz? Hayır. Ama insanların gerçek ışık olan Rabbimize yönelebilmelerine aracı oluyoruz. Değil mi? Aracı oluyoruz. Onlar öyle bir aracı oluyoruz ki o kişiler Rabbin sözüne yönelebiliyorlar değerli kardeşler. O açıdan şunu belki son olaraktan söyleyebilirim. Eğer bizim hayatımıza bakalım. Hayatımız hangi oranda Rabbin sözüyle iç içe bir bütün olmuş, özdeş olmuş. Eğer özdeşse pırıl pırıl geceyi aydınlatan, bize öncülük eden o parlak yıldızlar gibi insanların önünde etkin bir hayatımız olacaktır.